Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Dünden bugüne Türkçemiz programına hoş geldiniz. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız çift 090 312 463 32 84. Elektronik posta adresimiz dundenbugunetürkcemiz.trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, program konuklarımız Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilesun. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Nuray Tamir de bizlerle. Sayın Tamir, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Efendim, Türkçenin kökeni, tarih boyunca geçirdiği aşamalar, yayıldığı geniş coğrafya ve bu coğrafyalardaki farklılaşmalar, ayrışmalar, bu ayrışmalar ve farklılaşmalar üzerine Türkoloji alanında ortaya konulan tezler, Türkçenin geçirdiği evreler, günümüz Türkçesinin yapısının anlatımı ve analizi, Türkoloji alanında yapılan çalışmalar ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim adamlarını anlatacağımız yepyeni bir programla karşınızdayız. Konuklarımız Ahmet Bican Ercilesun ve Nuray Tamir bizlerle değerli dinleyicilerimiz. Efendim hemen ilk soruyla başlayalım o zaman programımıza.
Hay hay, başlayalım.
Eski Türkçe diyoruz. Eski Türkçe dediğimizde hangi yüzyılı ve hangi coğrafyayı anlamalıyız? Biz nereye götüreceksiniz öncelikle ve onlardan
nereye
bize kalan eserler
gidelim,
neler?
8. yüzyıla kadar gidelim. Aslında bize kalan yazılı metinlerin, ilk yazılı metinlerin, bir kelime daha ekleyeyim, bilinen ilk yazılı metinlerin yüzyılı 8. yüzyıl. Yani 7. yüzyıldan da var bir iki küçük yazıt ama asıl büyük anıtlar, yani Köktürk anıtları dediğimiz, Orhun abideleri dediğimiz anıtlar 732, 735, 720 bu tarihlerde yazılmış. Demek ki günümüzden 1300 yıl küsur daha öncesine gidiyoruz. Coğrafya olarak bugünkü Moğolistan'ın aşağı yukarı ortalarından biraz daha batısı, yani Orhun Irmağı, onun yanında Selenge Irmağı, bugünkü Moğolistan'ın tam merkezi olan, onlar Ulaanbaatar diyor, Ulaanbaatar şehrinde. Efendim orada da arada 360 kilometre fark var. Yani başkentle Orhun Irmağı arasında. Költigin ve Bilge Kağan anıtı Orhun Vadisi'nde. Tonyukuk anıtı ise bu başkente yakın. Demek ki coğrafya olarak bugünkü Moğolistan'ın ortasına gidiyoruz.
Evet. Şimdi Türkçenin bilinen en eski yazılı metinlerin sahibi olan Köktürkler üzerine söyleşeceğiz. Köktürklerin Türk kültür tarihindeki yerini de konuşalım. Köktürkler ve Türk dili diyoruz. Köktürk yazılı metinleri hakkında neler söylemek istersiniz bize Sayın Tamir?
Köktürk, öncelikle biz bu ilk yüzyılların, yani eski Türkçenin ilk dönemlerindeki yazıtlardan bahsediyoruz. Bu yazıtlar bizim ilk belgelerimiz, ilk yazılı belgelerimiz ve kendi adımızı bulduğumuz yazılı belgelerimiz. Ben bu konuda hocama şunu sormak istiyorum. Köktürk mü, Göktürk mü, hangi terimi kullanmamız gerekiyor? Bu özellikle liselerde öğretilirken Göktürk diye bir terim kargaşası var.
Var, doğru.
Evet, bir de hocam onlar kendi kendilerini nasıl adlandırmışlar? Yani kendilerine nasıl hitap
zaten
etmişler?
Zaten en önemli konu bu, son sorduğunuz soru. Onlar kendilerine Türk demişler. Köktürk değil. 76 defa bu üç büyük anıtta, yani Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtında 76 defa Türk kelimesi geçiyor. Türk Bodun, yani Türk milleti, Türk halkı. Türk Kagan, yani Türk Kağanı. Türk Beyler, Türk Beyleri. 76 defa geçiyor. Kendilerinden Türk diye bahsediyorlar. Köktürk bir yerde geçiyor. Bir yerde geçiyor. Onun da anlamında tereddütler var. Acaba mavi anlamında mı? Yoksa yukarıdaki göğü mü kastediyor? Yoksa ağacın kökünü mü kastediyor? Dolayısıyla Köktürk demenin bir anlamı yok. Ama bir karışıklık olmasın diye bizde Göktürk, Köktürk terimleri biraz yaygınlaştı. Bence son çıkardığım kitapta Türk Kağanlığı diyorum. Çünkü kendilerine Türk diyorlar. Ha, onlardan bahseden Çin kaynakları da onlara Türk diyorlar. Tabii Türk kelimesinin Çince söylenişiyle Tukyu diyorlar.
O dönem Türkçesinin özellikleri nasıldı hocam?
Vallahi ben Şimdi bir dönemde Köktürkçeyi talebelerime öğretiyordum. Biraz meraklı bir öğrenci olursa, biraz da akıllıca bir öğrenci olursa 5 derste Köktürkçeyi öğrenir. Çünkü çok fazla fark yok. Bizim dilimiz
günümüz Türkçesiyle yani benzer.
İlgi çekici, evet, çok fazla. Yani bakın, bugünkü Türkçe kökenli kelimelerde bugün D ile başlayan kelimeyi T ile başlatacaksınız. Yani demir değil temir. Demir değil temir. Dil değil til. Bugün G ile başlayan kelimeyi K ile başlatacaksınız. Yani gelmek değil kelmek. Görmek değil körmek. Göz değil köz. Bunlar temel birkaç fonetik özellik, ses bilgisi özelliği. Birkaç da fiil çekimi öğrettiniz mi bu iş biter. Yani bakın, keldim, keldin, keldi, keldim, keldin, damak nesi diyoruz buna, Anadolu'da çok yaygın. Hı-hı. Keldin, sen geldin yani. Keldi, keldimiz, keldiniz, geldiler. Keldiler yok. Köktürkçe'de keldi diyor yine çokluk için. Bu zaten bugün de aşağı yukarı aynı, sadece K'yi G yapıyorsunuz. Ama mesela geniş zaman, aynı zamanda şimdiki zaman için kullanıyor. Kelürmen, kelürsen, bugün de gelir diyoruz. Sadece onun sonuna zamirleri getiriyorsunuz. Kelürmen, kelürsen, kelür, kelür biz, kelür siz, kelürler. Gelecek zamanın eki farklı. O kelteçimen, kelteçisen diyor. Bir de farklı tabii kelimeler var. Yani bugün olmayan, bugün unuttuğumuz bazı kelimeler var. Yani birkaç ses bilgisi özelliği, birkaç şekil bilgisi özelliği, yani isim hal ekleri, fiil çekim ekleri öğrendiğiniz zaman, birkaç kelime de öğrendiğiniz zaman, ki bu 5 derslik iştir efendim, Köktürkçeyi bugünün öğrencisi mutlaka rahatça öğrenebilir.
Kaç sesten oluşuyor alfabe?
Yani alfabe tabii 38 harf. Hı hı. Ama 38 harf demek 38 ses demek değil. Aşağı yukarı bugünkü sesler, yani bugünkü seslerden olmayanlar var. Yani bugün bizde Türkiye Türkçesinde mevcut olan seslerden bazıları o dönemde yok. Ama harfler 38 adet. Bu harflerin bir kısmı tek sesi veriyor, bir kısmı iki sesi birden veriyor. Bir kısmı efendim diyelim ki alt dediğimiz zaman onun tek harfi var. Tek harfi hem L hem T seslerini veriyor. Hatta tek başına olduğu zaman alt oluyor. O böyle M harfi gibi insan vücudunun altını gösterdiği için.
Şeklende.
Yani şeklende benziyor. Oradan şeye gireriz tabii. O zaman Köktürk harflerinin kökenine gireriz.
Evet.
Yani.
Ama o zaman harflerin farklı olduğunu da söylemiş oluyoruz günümüzden. Farklı harfler kullanmışlar.
Evet tabii ki. Köktürk
farklı
harfleri.
Farklı bir alfabe.
Runik diyor Batılılar. Evet. Batılılar runik diyor.
Sadece çünkü, onlar mı kullanmış hocam? Köktürkler mi kullanmış bu harfleri?
Hayır, bu runik harfler İsveç tarafında. Yani bugünkü İskandinavya'da kullanılıyor. Onlara benzediği için bizimkileri de runik demiş. Ama bu benzemesi ikisinin aynı alfabe olduğu anlamına gelmez. Onlar tamamen farklı bir alfabe, şeklen benziyorlar. Bizim Köktürk alfabesini öncelikle Köktürkler kullanmışlar. Arkasından Köktürkleri yıkıp onların yerine geçen Uygurlar kullanmışlar. Kırgızlar kullanmışlar, Kıpçaklar kullanmışlar, Oğuzlar kullanmışlar, Bulgar Türkleri de kullanmışlar. Eski. Onun için yani bu Köktürk yazılı metinlerin coğrafyası, ben demin Moğolistan'ın ortası derken sadece o büyük anıtları söyledim. Hı hı. Yoksa bu yazılı metinlerin coğrafyası Moğolistan'ın ortalarından başlıyor. Ta Karadeniz'in kuzeyine, hatta bugünkü Bulgaristan'a kadar geliyor.
Moğolistan ve Sibirya içlerinden,
Romanya,
Macaristan ve Bulgaristan'a kadar
da var. Kafkasların
geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz.
Kuzeyinde var, evet.
O yüzden sadece Köktürk alfabesi Köktürkler tarafından kullanıldı diyemeyiz.
Kullanılmış değil.
Evet, kullanılmış bunu da açıklamakta fayda var. Peki hala bazı ses özellikleri lehçelerde veya dillerde de kullanılıyor mu?
Gayet tabii. Ben mesela biraz önce size söylediğim sözün başındaki KT,
Türkiye
Türkçesinde,
gelmek.
Türkiye Türkçesinde onların bir kısmı G ve D olmuş. Hı. Bir kısmında K, mesela kişide K olarak devam ediyor. Kimde K olarak devam ediyor.
Evet.
Efendim, buna karşılık Türkistan'daki Türk lehçelerinde, yani Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, yukarıda Tatarca, onlarda hala onlar K ve T olarak devam ediyor. Yani biz gelmek diyoruz ama Kazaklar kelmek diyor. Efendim, Özbekler kelmek diyor. Yukarıdaki Tatarlar kelmek değil de onlar E'yi İ'ye çeviriyorlar. Kilmek diyorlar Tatarlar, Başkurtlar. Hı hı. Demek ki bir kısım Köktürkçenin bir kısım özellikleri bizde devam ediyor, bir kısım özellikleri diğer Türk lehçelerinde devam ediyor. Diyelim ki Köktürkçede miş eki çok yaygındır. Yani kelmiş, barmış, barmış yani varmış, barmış efendim.
Özellikle düz şeklinde değil mi hocam?
İtmiş, miş bizde ama Türkistan'daki lehçelerde miş yok mesela. O bizde devam ediyor. Yani ne diyebiliriz? Yani kök Türkçenin dil özellikleri adeta bugünkü Türk lehçeleri tarafından paylaşılmıştır diyebiliriz.
Evet. Buyurun, senin sorularınız var mıydı?
Tabii ki. Bu üç büyük abide dışında başka hangi abideleri ya da anıtları sayabiliriz? Şimdi,
ve anıtların çevresini de merak ediyoruz, evet, değil mi? Evet. Nelerden oluşuyor bu bölge? Neler
tabii
var?
Tabii, yani bu anıtlar tek başına dikilmiş değil. Yani anıtlar bir kaplumbağa şeklindeki bir kaidenin üzerindedir. Yazılı.
Neden Bengütaş yazılı diyoruz anıtlar. Bir de Sayın Hocam?
Kendileri Bengütaş diyorlar. Yani evet, onun için biz Bengütaş diyoruz. Bu ebedi taş demek. Çünkü onun sonsuza kadar kalacağını düşünmüşler. Zaten o anıtların müellifi, yazarı Bilge Kağan geleceğe kalsın diye dikmiş onları. Onun için de adına Bengütaş demiş. Yani bugünkü terimle anıt, abide diyebiliriz ama kitabe değil. Kitabe küçük yazıtlara denir. Bunlar anıttır. Ha, çevresi dediğim gibi tek başına değil. Çevresinde yani bir kere dikdörtgen bir alan içinde ve o dikdörtgen bizim Anıtkabir'de olduğu gibi insan beline kadar gelen duvarlarla çevrili. Onun doğudan bir giriş kapısı var. İki koç heykelinin yanından giriyorsunuz. Atın üzerinde giriyorsunuz genellikle. Efendim, atın üzerinde o yazıları okuyorsunuz. Sonra birebir insan boyunda heykellerin arasından bir saygı yolu var. Oradan geçiyorsunuz. Ondan sonra iki katlı bir bina var. Ona bark diyorlar. Bizim ev bark dediğimiz kelime var ya. O barkın içine giriyorsunuz. Bugün o barkın sadece temelleri var. O temellerden barkın o zamanki şeklini biliyoruz biz. Ve o barkın duvarlarında resimler, masklar, freskler filan var. Barkın içinde arka tarafında Költigin'in ve karısının heykeli var. O barktan çıktıktan sonra en batıda da bir sunak taşı var. Gayet büyük bir sunak taşı var. Sizin sorduğunuz, yani Köktürk anıtlarından bak. Köktürklerden kalan bu üç büyük anıt var. Köktürklerden kalan daha küçük anıtlar da var. Yani diyelim ki onlara göre bunlar 33 sayfa tutuyor. 1-2 sayfa tutan anıtlar var. Köktürklerden sonra gelen Uygurlar, özellikle Uygurların ikinci Kağan'ı Bayançor Kağan, Moyunçur Kağan da diyor. Onun adına dikilmiş 3 anıt var. Kendisi yazdırmış 3 anıt var. Uygurlardan kalma başka anıtlar da var. Nihayet Yenisey bölgesinde Kırgızlardan kalma yazıtlar var. Onlara yazıt diyebiliriz. Birçoğu mezar taşı, küçük kitabeler. Bugünkü Kırgızistan bölgesinde Türgişlerden kalma yazıtlar var, anıtlar var. Kayalar üzerine yapılmış anıtlar var. Ha, bir de Hoytutamir dediğimiz bir bölge var. O Hoytutamir bölgesinde efendim kayalar üzerine boyayla yazılmış. Genellikle bu taşlardaki yazılar oyma yazılardır. Yani taşlar oyulmuştur. Ama bu Hoytutamir'de kayaların üzerine düşünün 1300 yıldır çıkmamış. Efendim boyayla yazılmış yazılar var. Yağmur yağdığı zaman çok daha net olarak ortaya çıkıyor. Bu batıya geldikçe bugünkü Kazakistan'da, bugünkü Özbekistan'da, Kafkasların kuzeyinde küçük küçük yazıtlar bulunmakta. Bazı ağaçlar üzerine, ağaç çubukların üzerine de yazılmış olanları var. Kemer tokalarına yazılmış olanlar. Bu da şunu da gösteriyor. Yani yazı yaygın halk tabakasına kadar gitmiş yani. İnsanlar bu yazıyı biliyor, okuyor.
Öncesi de var tabii bunun, değil mi? Köktürklerden önce de kullanılmış tabii muhakkak.
İşte bilinen dediğimizin dememizin sebebi o.
Gelişmişliği sebebiyle, anlatılanlar sebebiyle
öncesi
değil mi?
Mutlaka olmalı. Mesela Çin kaynakları Köktürklerin birinci döneminde, birinci dönemi 600'ler, 500'ler, 570'lerde bir Budist eserin Türkçe'ye çevrildiğini yazıyorlar. Yani 150 yıl önce aşağı yukarı anıtlardan bir Budist eserin Türkçe'ye çevrildiğini Çin kaynakları bize haber veriyor. Yani Köktürklerin üçüncü Kağan'ı Budist olmuş. Onun için bir Budist eser çevrilmiş. Mutlaka ondan öncesi de olması lazım. Çin kaynakları Hunların da bir çeşit yazı bildiğini söylüyor.
Evet. Sayın Hocam, kısa bir soluklanalım. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Türkçemiz son yıllarda artan biçimde Batı dillerinin tehdidi altında. Atalarımızdan miras olarak aldığımız dilimizi gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak zorundayız. Gelin hep birlikte dilimize sahip çıkalım. Dünden bugüne Türkçemiz her pazartesi 14.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Dünden bugüne Türkçemiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Eski Türkçenin ilk dönemi Köktürkçe ve Köktürk anıtları, Sakalar, Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Kıpçaklar, Çağatay ulusu ve Oğuzlar üzerine binlerce anıt, yazıt, eser ve belgelere imza atmış çok değerli bir dil bilimci, Türkolog, Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilesun ve Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Nuray Tamir bizlerle birlikte ikinci bölüme de devam edelim yine kaldığımız yerden. Sayın Hocam sizinle söze başlayalım Sayın Ercilesun. Köktürk yazılı metinlerinin bulunuşu, okunuşu ve üzerine yapılan araştırmalardan söz edeceğiz. Buyurunuz.
Evet, şimdi büyük anıtların bulunuşu epey sonradır. Ama Köktürk harfli küçük yazıtların bulunuşu, onlar Sibirya'da, Güney Sibirya'da, yani bugünkü Hakas, Altay Cumhuriyetlerinin olduğu yerde ve Tuva Cumhuriyeti'nin olduğu yerde, onlar 1720'lerden beri biliniyor. Halbuki büyük anıtlar 1889'da bulundu. Demek ki daha Köktürk harfli ilk yazıtlar 1720'lerden beri biliniyor. Büyük Petro zamanında, biz Deli Petro diyoruz ama o Büyük Petro zamanındaki bilim adamları, Poltava Savaşı'nda esir düşen bir bilim adamı, bir de başka bir botanikçi, oralarda araştırmalar yaparken iki yazılı taş buldular, üzerinde Köktürk harfleri var. Ondan sonra çeşitli gezginler, bilim adamları pek çok böyle Köktürk harfli yazılı taşlar buldular ama hep bu Güney Sibirya bölgesinde. Yani 1880'lere geldiğimiz zaman, 1880'lerin sonuna geldiğimiz zaman bunların adedi 30'u geçmişti. Fakat bir türlü yazıyı çözemiyorlardı. Yazıyı çözmek kolay değil, küçük olduğu için. Sonra bu büyükleri 1889'da bulundu. Yani Költekin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtları 1889'da bir Rus coğrafyacısı tarafından bulundu. Bir tarafı da Çince olduğu için, Çince birebir tercümesi değil ama onun bir özeti.
O bölümü tercüme etmek evet, daha mı kolaydı?
O bölümü tercüme ettiler ve bir kere bunun Türklere ait olduğunu ve Türkçe olduğunu oradan çıkardılar. O zamana kadar bu Sibirya'da bulunanlar hangi dildendi, kimlere aitti? Kimisi diyor ki eski Yunanlara aitti, eski şunlara bunlara, Macarlara aitti. Böyle her millet akla geliyor, bizimki zor akla geliyor filan. Sonunda büyük anıtlar bulununca bir tarafı da Çince ve Çince'de de Köktürklere ait olduğu ortaya konuyor. O zaman iki büyük bilgin bunu çözmeye uğraştı. Birisi Radloff, Türkolojinin kendi döneminde babası diye adlandırılıyor. Birisi de Thomsen, Danimarkalı. O da Avrupa dil biliminin en büyük üstadlarından birisi. İkisi adeta yarışa girişti ve 1893 yılının sonunda Thomsen çözdü.
Thomsen
alfabeyi evet yarışı o kazandı. Radloff da ben de işte şu harfleri bulmuş. Arada mektuplaşıyorlardı. Yani tatlı bir rekabet. Ve Thomsen yazıyı çözüyor. Bu bizim için son derece önemli. Yani ondan o yazının Türklere ait olduğundan önceki bizim bilinen ilk eserimiz Kutatkubilik'ti. Şimdi efendim o 1069-1070 tarihi düşünün 732 kaç yıl geriye gitti bilinen ilk eserimiz. Böylece 1893'ün sonunda çözüldü. Ondan sonra araştırmalar dünyanın her dilinde. Yani tabii Thomsen Fransızca olarak çıkardı yayınını. Radloff Almanca olarak çıkardı. Rusya'da çalışıyordu ama Almanca çıkardı yayınını. Ondan sonra bugün yüzlerce çalışma var bu konuda. Yani Macarca'da var, Fince'de var, İngilizce'de var, Fransızca'da var, Japonca'da var, Türk lehçelerinin tamamında, Türkiye Türkçesi, Kazakça, Azerbaycan Türkçesi tamamında bu anıtlarla ilgili çalışmalar var.
Çalışmalar hala devam ediyor değil mi?
Ediyor. İşte en son ben yeni en son kendi çalışmamı çıkardım. Evet.
Türk Kağan'ı ve Türk Bengü Taşları adını verdiğiniz bu çalışmanızda hocam anıtlardaki en önemli öğüt ya da nasihat neydi sizce?
Anıtlarda Türklerin zaaflarını da söylüyor Bilge Kağan. Demin söylediğim gibi yazar Bilge Kağan. Kardeşi öldüğü zaman onun adına diktirdiği anıtta. Türklerin zaaflarını da söylüyor. Efendim bir doydunuz mu bir daha geleceği düşünmezsiniz diyor. Yani bir nevi Türk genetiğinin şifresini çözmüş. Ondan sonra yabancılara olan hayranlığını da söylüyor. Efendim Çinliler sizi aldatır, safsınız diyor, aldatır. Efendim uzaktayken kötü hediye verir, yakındayken iyi hediye verir, aldatır. Yaklaşırsanız, Çin'e yaklaşırsanız ölürsün. Yaklaşmayın Çin'e. Kendi ülkenizde oturun diyor. Ötüken'de oturun diyor. Ötüken'de oturduğunuz sürece Ötüken artık ülkede sıkıntı olmaz diyor. Eğer Ötüken'de oturursanız diyor, Bengü il tuta olur taçısıyız. O zamanki Bengü il, Bengü işte ebedi. İl de devlet. Bugün de il kullanıyoruz ya. Bengü il tutağı olur taçı siz, gelecek zamandaki taçı. Yani tutup oturacaksınız. Yani devleti ebed müddet anlayışı, ebedi devlet anlayışı daha o zaman var. Ebedi devlet demek ki neyi tavsiye ediyor? Yabancılara kapılmayın, kendi ülkenizde oturun. Kendi ülkenizde oturup dışarıya kervan gönderin diyor. Uluslararası ticaret var bu anıtlarda. Ülkenizde oturup dışarıya şey yapın, arkış tirkiş gönderin diyor. Yani kervan gönderin diyor. Gerçekten Çinlilerle, Tibetlilerle, Bizanslılarla ticaret yaptıklarını biliyoruz.
Peki hitabın da ilk örneği değil mi? Hitabet sanatını hitabet diyebiliriz halka hitap
yani
ettiği
Kurt için. Digin ve Bilge Kağan anıtları hitabet sanatının ilk örneği. Efendim Tonyukuk ise tahkiye yani hatıra, bir nevi hatıranın ilk örneği. Çünkü burada neler yaptıklarını, kendilerinin neler yaptıklarını anlatıyorlar ama Bilge Kağan'da tabii biraz hükümdar üslubu var. Yani adeta gökten gelmiş gibi konuşuyor. Efendim Tengri tek Tengri'de bolmuş Türk Bilge Kağan bu ötke olurdum. Tanrı gibi gökte olmuş veya Tanrı'dan olmuş Türk Bilge Kağan bu zamana oturdum. Bu zamana ben hükmediyorum diye. Efendim adeta böyle gökten inmiş gibi semavi bir sesle konuşuyor. Tam bir nutuk metni bana göre halkı karşısına aldı. Beyleri, akrabalarını, beyleri ve halkı karşısına aldı. Çünkü onlara hitap ediyor, onlar sıralanıyor Köktürk hiyerarşisine göre. Ve onlara nutuk şeklinde bunu irad etti. Sonra da taşlara oydular. Yolluğu Tigin taşlara oyulmasına nezaret etti. Yani yazar Yolluğu Tigin değil. O yeğenleri Yolluğu Tigin. Yazar Bilge Kağan'ın kendisi. Tonyukuk'ta da Tonyukuk'un kendisi.
Peki önemsediği bir devlet merkezi Ötüken Yiş diyebilir miyiz?
Ötüken ama bildiğimiz anlamda bir şehir değil. Evet. Yani surlar, evler bir çadır şehir. Seyyar şehir. O seyyar şehrin, çadır şehrin o çadırların kurulduğu ama böyle binlerce, on binlerce çadır kurulduğu bölgenin adı Ötüken.
Evet. Bu ilk Türk tarihçisi Bilge Tonyukuk kimdir hocam? Biraz dinleyicilerimize anlatır
tabii,
mısınız?
Tabii. Bilge Tonyukuk 720 civarında dikti anıtını. Çin'de doğdu. Çünkü Köktürklerin 50-52 yıllık bir esaret dönemi var. Bir tutsaklık dönemi var. 630 ila 682 arasında. İşte bu esaret döneminde Çin'de doğdu. Ve Çin'de tabii on binlerce Köktürk bu esaret döneminde Çin'in başkentinde bulunuyorlardı. Çin'in başkentinde hatta bir defasında ihtilal teşebbüsünde bulundular. Kürşat adlı kahraman Çin sarayını bastı filan. İşte ondan sonra Çinliler çok korktular ve bunları ne yapalım, Köktürkleri ne yapalım diye saraylarında böyle günlerce müzakere ettiler. Tonyukuk bu Çin'de bu on binlerce Türk varken onların başında Türk asilzadeleri yine bulunuyordu idareci olarak. Tonyukuk bunlardan biriydi. Hatta teftiş ediyordu. Çinlilerin yerleştirdikleri yerlere gidip onları teftiş ediyordu. Ama işte bir şeyde bu Kürşat ihtilalinden sonra 680 yılında tekrar ayaklandılar Türkler bağımsızlık için. Birinci, ikinci ayaklanma 680-81 başarısız oldu. Üçüncü de İlteriş başa geçti. İlteriş başa geçer geçmez Tonyukuk'u aldı. Onun biliyor tecrübeli olduğunu. Tonyukuk'u yanına aldı ve beraber ikisi...
Vezir yaptı.
Evet, vezir yaptı, danışman yaptı, başkomutan yaptı. Ve ikisi birlikte bu bağımsızlık hareketini bakın üçüncü merhalede. Yani ilk iki başarısız, üçüncü de başarıya ulaştırdı. Ondan sonra da Tonyukuk İlteriş'in başkomutanı olarak, veziri olarak, danışmanı olarak pek çok devamlı İlteriş'le beraber bulundu. Orduların başında İlteriş'le beraber bulundu. Kapkan Kağan'ın ilk devirlerinde de bulundu ama Kapkan Kağan'la sonrası arası açıldı.
Kapkan
Kağan İlteriş'in kardeşi. Çünkü İlteriş öldüğü zaman Bilge oğulları Bilge 8 yaşında, Költigin 7 yaşındaydı. Dolayısıyla kardeş hükümdar oldu. Onun da ilk zamanlarında aynı görevlerdeydi Tonyukuk. Ama sonra onun bir sözünü dinlemedi. Batı'ya gitmeyin dediği halde Batı'ya Köktürk ordularını götürdü. Ta Demirkapı'ya kadar, yani bugünkü Afganistan hududuna kadar, sınırına kadar götürdü. Onun üzerine onu kızağa aldı Kapkan Kağan Tonyukuk'u. Ama bütün bunlardan, kendi anlattıklarından ve Çin kaynaklarının Tonyukuk hakkında verdiği bilgilerden anlıyoruz ki Tonyukuk'un müthiş bir istihbarat ağı var. Çin sarayında neler konuşuluyor öğreniyor. Hatta efendim Kapkan Kağan'ın yanında içeri istihbaratı da var. Neler konuşuluyor öğretiliyor. Yani diyebilirim ki bugün olmayan istihbaratımız Tonyukuk'ta vardı. Öyle müthiş bir de istihbaratçıydı.
Evet. Ondan sonra da tabii Kapkan Kağan'ın ölümünün ardından geçmediler değil mi tahta?
Kapkan Kağan'ın ölümünün ardından bir karışıklık oldu. Kapkan Kağan'ın oğulları geçti. Halbuki Hak tabii ki İlteriş'in oğullarındaydı. Evet. Bunun üzerine Költigin büyük bir darbe yaptı. Kapkan Kağan'ın oğullarını bertaraf etti ve getirdi. Kendinden bir yaş büyük olan abi Bilge Kağan'ı tahta oturttu. Yani aşağı yukarı bu 2-3 ay içinde oluyor. Bilge ısrarla sen otur tahta dediyse de bakın ne kadar fedakar bir kardeş. Sen otur dediyse de hayır Kağan sen olacaksın. Bunun üzerine başkomutan oluyor. Ve tabii ki Tonyukuk tekrar itibarına kavuşuyor. Aynı zamanda çünkü Bilge Kağan'ın kayınpederidir. Aynı zamanda onun zamanında tekrar ordulara komuto ediyor, danışmanlık ediyor. Çinliler 725 yılında bir heyet gönderiyorlar bizim Ötüken'e. 3 kişi oturuyor. Bilge Kağan, Költigin, Tonyukuk. Çin kaynakları yazıyor ki bu Bilge Kağan son derece iyi bir insan, iyi ruhlu. Költigin de müthiş bir kahraman. Öbür yaşlı ihtiyar o müthiş kurnaz bir adam diye Tonyukuk'tan bahsediyor Çin kaynakları.
Sonra da tabii taşlar üzerine yazılmış bir tarihten söz ediyoruz.
Evet, taşlar üzerine bir tarih bıraktılar bize. Evet. Türklerin bilinen ilk dil ürünleri, aynı zamanda ilk edebi ürünleri, aynı zamanda kendileri tarafından yazılmış bulunan ilk tarih. Hı hı. Bu eserler ilk tarihimiz.
Evet. Türk adının ve Türk milletinin isminin de geçtiği ilk metin olarak
ilk metin tabii 76 defa
özel
geçiyor.
Özel bir yeri var.
Yani Türk adı. Yani bize neden Türk diyorlar diye bugün merak ediyorsak işte
açın o metinleri okuyun.
Açın o metinleri okuyun ya oraya kadar giriyor. Onlardan da dolayı biz bugün Türk adını taşıyoruz.
Evet, dinleyicilerimiz belki merak ediyor olabilir Sayın Hocam. Bu metinlerin Türkçesini nereden öğrenebilirler? Bunun üzerine yapılmış çalışmalar.
Bunun üzerine yapılmış çok
Türk
çalışma var.
Türk kaynakları neler tavsiye edebileceğiniz?
Çok çalışma var. En son benim bir çalışmam var. Türk Kağanlığı ve Türk Bengütaşları. Hem Köktürklerin tarihi var hem de bu Bengütaşların metinleri ve onların Türkçe'ye aktarmaları var. Ama en yaygın çalışma Muharrem Ergin'in çalışması. O küçük bir çalışma. Çok rahat edinebilirler. Muharrem Ergin'in Orhun Abideleri
kitabı.
Talat Tekin'in çalışmaları var. Yine Orhun Yazıtları adıyla. Yani Türkiye'de bunlar var. Türkiye'de bu konuda ilk çalışan adını ihmal etmeyelim. 1930'larda Atatürk zamanında Hüseyin Namık Orkun'un Eski Türk Yazıtları. O da Dil Kurumu'nda bittikçe basılıyor. Şimdi tek cilt halinde basıyorlar. Efendim Eski Türk Yazıtları. Yani Türkiye'de rahatça bu konuda bakın 4 tane kaynak verdim. 4'ünü de temin edebilir dinleyiciler.
Evet. Aslında hemen hepimizin kütüphanesinde olması gereken eserlerden
hiç,
birisi
hiç şüphe
değil
yok,
mi?
Tabii.
Geçmiş öğrenmek
hiç
adına.
Hiç şüphe yok. Evet. Yani bu saydığım eserlerden efendim en azından biri bir Türk okuyucusunun, bir Türk aydınının kütüphanesinde olmalı. Ne demek biliyor musunuz? Yani şu anda konuştuğumuz bir dil var ya, yani bunun ilk örnekleri. Konuştuğumuz dilin ilk örnekleri. Yani şu anda birbirimize hitap ediyoruz. Annemizle babamızla konuşuyoruz. Bunun ilk örnekleri ve 1300 küsur yıl öteye gidiyor. Dolayısıyla her Türk aydınının, Türkolog olması şart değil, her Türk aydınının, kendini Türk hisseden her insanın, Türkçe konuşan her insanın evinde, kütüphanesinde bu eser bulunmalı.
Bu yazının çözüldüğünü Türkiye'de, daha doğrusu belki de o zamanlar Osmanlı'da mı diyelim, kim duyurdu hocam? Nerede?
Necip Asım. Necip Asım duyurdu. 1893'ün sonunda çözdü ya,
evet.
Thomsen. Evet. 1894 yılında, hemen bir yıl sonra İstanbul'da çıkan İkdam Gazetesi var. O zaman Abdülhamit devri. İkdam Gazetesi'nde çok uzun bir yazı yazıyor Necip Asım ve bu anıtları ve bu alfabeyi, bu alfabenin özelliklerini bize tanıtıyor Necip Asım. Sonradan Yazıksız soyadını aldı. Yani bizde Türkolojinin kurucusu elbette Fuat Köprülü'dür ama onun yanına Necip Asım'ı da katmak lazım.
Şemsettin Sami'den bahsedelim mi hocam?
Şemsettin Sami de bu anıtları ilk defa yayımlayacak kişi idi. Yani anıtları tanıttı Necip Asım ama anıtları okuyup onları bugünkü Türkçe'ye aktarma çalışması yapmamıştı. Bu çalışmaya Şemsettin Sami girişti. Fakat tamamlayamadan vefat etti. 1904 yılında vefat etti. Şemsettin Sami'nin müsveddeleri yıllar sonra birkaç yıl önce iki farklı arkadaşımız tarafından o müsveddeler yayımlandı. Necip Asım ancak 1925'te metinleri ilk defa yayımlayan kişi Türkiye'de, daha henüz yeni harflere geçmediğimiz, yeni harflere geçmemiştik o zaman 25 yılında Necip Asım'a ait oldu. Yoksa bir iki yıl daha yaşasaydı belki Şemsettin Sami'ye ait olacaktı.
Peki biraz coğrafya değiştirsek hocam, Fars edebiyatında ve Türk edebiyatında ünlü bir mesnevimiz var, Hüsrev-ü Şirin. Hüsrev'in Köktürklerle bir bağlantısı var mı sizce?
Var. Var. Hüsrev kim biliyor musunuz? Hüsrev meşhur Sasani hükümdarı Nuşirevan'ın torunu. Ama Nuşirevan'ın karısı İstemik Ağa'nın kızıydı. Dolayısıyla Hüsrev'in babasının annesi İstemik Ağa'nın kızı oluyor. Babasının annesinin babası da İstemik Ağa oluyor. Yani bir taraftan o meşhur Hüsrev-ü Şirin hikayesindeki Hüsrev, efendim, bir taraftan Nuşirevan'a dayanıyor dedesi, bir taraftan da İstemik Ağa'na dayanıyor. Ve o şeyi ben Arap kaynaklarında ve Ermeni kaynaklarında ismi geçiyor o hanımın. Yani İstemik Ağa'nın kızı. Ta Altay Dağları'nın eteklerinden kim bilir kaç ay süren bir yolculukla bugünkü Irak-İran sınırında bulunan Sasani merkezine gelmiş. Medain efendim oraya gelmiş 17 yaşında. 17 ya, ama Nuşirevan'a hakim oluyor. Ve ondan doğan çocuk Hürmüz, yani Hüsrev'in babası. Hürmüz'ün bir lakabı Türk Zat, yani Türk'ten doğma.
Nereden nereye götürdünüz bizi hocam?
Nereden nereye, evet.
Bağ kurdunuz, evet.
Evet.
Çok da gizli kalmış bir şey sanki.
Yani bu pek bilinmeyen bir bilgi. Ben fırsat buldukça bu bilgiyi paylaşıyorum. Onu da Nuray bildiği için bana sormuş oldu. Evet.
O zaman bizi köken olarak nereye götürüyorsunuz hocam? Köktürk alfabesinin kökeni hakkında çok farklı görüşler
çok
var.
Çok farklı görüşler var, doğru. Genellikle Avrupalılar Türkler tarafından icat edildiğini kabul etmeye pek yanaşmazlar. Ama bazı Sovyetlerden önceki bazı Rus bilim adamlarından Türk kökenli olduğunu ifade edenler var, Aristov gibi. Ama genellikle bunu Sami alfabesinden, Arami'den Pehlevi veya Soğut, onun üzerinden Soğut'tan veya Pehlevi'den taklit yoluyla ortaya çıkmış kabul ederler ama
yaygın görüş bu, ama sizin
şimdi Türkiye'deki bilginler, yani Muharrem Ergin olsun, Ahmet Caferoğlu olsun, Ahmet Cevat Emre olsun, ben de Türk kökenli, Türkler tarafından icat edilen bir alfabe olduğu kanaatindeyiz. Ama son zamanlarda Rusya'da büyük bir bilgin Guzev de Türk kökenli olduğunu bana göre ispat etti. Çok güzel. Ama ben birkaç örnek vereyim. Bir kere ok sesini veren harf ok şeklindedir. Yani biçimi ok, bildiğiniz ok. Ve o ok sesini veriyor. Yay sesini veren harf, bu büyük D harfi. Yani yay biçiminde ve o yağ sesini, daha doğrusu biz yay kelimesini o zaman yağ diye söylüyorduk. Yağ sesini veriyor. Ben birkaç tane buna ekleyeyim. Demin söyledim, alt. Alt sesini veriyor. İnsan vücudunun altı. Yani M harfi, ama biraz daha bu A kısmı biraz daha yukarıda. Bildiğimiz alt yani. Alt. Ant diye bir harf var. Böyle bir daire, bir çanak gibi, içinde üç nokta. Bu ant kabı. Ant içtiğimiz, yani onun içine kan koyup ve başka bazı şeyler koyup ant içiyordu Türkler. O da ant sesini veriyor. Yani böyle birebir verdiği sesle eşya birebir aynı oluyor, yani örtüşüyor. Yani bunu başka türlü açıklayamazsınız. Yabancı kökenli olduğunu söyleyen Avrupa bilginleri bile ok, yay gibi kelimelerde, evet bu yabancı kökenli ama bu harfleri onlar icat etti diyor. Sadece o 2-3 harfe işi bağlıyorlar. Bence tamamı.
Geneli görmezler.
İşte buna sonradan başka harfler de eklendi böyle. Ben de böyle birkaç tane ekledim. Dolayısıyla biz
sizin de çalışmalarınız Türkler, var, çok değerli.
Evet, Türkler tarafından icat edildiğinden eminiz diyebilirim.
Evet. Programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eklemek istedikleriniz var mıydı? Veya sorularınızda da katkıda bulunabilirsiniz. Doktor öğrenciniz değil mi Nuray Hanım? Ona da değinelim.
Evet. Nuray Tamir Hanım.
Evet.
Bakın o Hoytu Tamir şeyleri. Nuray Tamir Hanım'ın soyadında var. Evet, o Tamir bölgesine Köktürkler yılın belli bir gününde gidip orada ayin yapıyorlardı. Yani merkezden biraz batıda. o Tamir bölgesi önemli bir. Şimdi orada Köktürk harfli dediğim gibi kaya üzerine yazılmış yazılar da var. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani 7. asır Köktürkler, arkasından Uygurlar. Uygurlar işte Budist oldular, Uygur harflerini kabul ettiler. Uygurların arkasından Karluklar, onların arkasından Karahanlılar. Köktürklerden sonra kesintisiz olarak dilimize ait belgeler ve kitaplar var. Yani Köktürklerden sonra bir ara boşluk yok. Kesintisiz olarak ve artık yüzlerce, binlerce belge bugüne kadar geliyor. Yani Türkçe kesin Uygurlar, Uygur harfleriyle, onlar da 1900'lerin başında bulundu. Yani yüzlerce belge ve kitap var. Basbayağı kitap ve kağıt üzerine yazılmış. Uygur harfleriyle kağıt üzerine yazılmış. Arkasından Karahanlılar zamanında Kutadgu, Bilik, Divan, Lugat, Türk. Onun arkasından işte Çağatayca, bizim bu tarafta da eski Oğuz Türkçesi, eski Anadolu Türkçesi dediğimiz, sonra Osmanlı Türkçesi dediğimiz böyle binlerce kitapla Türkçe bugüne kadar akıp geldi ve bugün Balkanlardan tutun, en batıdaki ucu Kosova olarak alalım. Kosova'dan tutun. Tabii Avrupa'ya giden işçilerimiz veya başka maksatla Avrupa'ya giden vatandaşlarımız tarafından Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avustralya'ya, dünyanın neresine giderseniz Türk bulursunuz. Yani ben Moğolistan'a bu anıtlarla ilgili gittiğim zaman Moğolistan'da Kazak Türklerini buldum, Azerbaycan Türklerini buldum. İşte en batı Kosova'dan başlayınız en doğu Moğolistan işlerine kadar ve Sibirya işlerine kadar bu Köktürk Türkçenin devamı olan Türk lehçeleri bugün kullanılıyor. Hem yazılı olarak kullanılıyor hem konuşma dili. En kuzeyde de Tataristan'ın kuzey ucundan Kıbrıs'ımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin güneydeki sınırına kadar ve Irak işlerine kadar, işte Halep diyoruz, Humus diyoruz, Laskiye diyoruz, Suriye işlerine kadar, Kerkük diyoruz, Irak işlerine kadar, İran işlerine kadar. İran'da şimdi 30-35 milyon Türk var. Hepsi bunların işte o Köktürk dönemindeki ilk yazılı eserlerimizin devamı.
Evet. Hocam çok değerli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Türkçenin temellerini attık diyebiliriz aslında bugünkü programımızda. Evet. Sağ olunuz konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de Sayın
Tanrı. Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Türk dil bilimci ve Türkolog Profesör Doktor Ahmet Bican Ercileson ve Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Nuray Tamir'di bu haftaki konuklarımız. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.